Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya İnsan Tamir Atölyesi programına hoş geldiniz efendim. Yeni bir İnsan Tamir Atölyesi programında çok kıymetli Mehmet Ali Bulut hocamla beraber huzurlarınızdayız. Sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Hocam, geçen haftaki programımızda yediğimiz gıdaların insan şahsiyeti, insan karakteri ve kişiliği üzerindeki etkilerine dair konuşmaya başlamıştık. Şimdi sizin daha önce katıldığınız bir televizyon programında bir cümleniz var. Sizinle daha önceki yıllarda yaptığımız radyo programlarında da ifade ederdiniz bunu. Hastalıklı olmak bir tercih diyorsunuz. Zira insan bedeni hasta olmamaya göre programlanmış. Gel gelelim, yanlış beslenmek suretiyle biz onu bu fıtri özelliğinden saptırıyoruz diyorsunuz. Bir de İbn-i Sina'ya ait bir söz vardır. Hastalık nedir diye İbn-i Sina'ya sormuşlar. İbn-i Sina şu cevabı vermiş. Bir önceki yediğini sindirmeden ikinci bir yemeği yemektir hastalık. Evet. Şimdi bu yine yediğimiz gıdalar bizi hasta mı ediyor? Ya da hastalıklı olmak bir tercihmiş derken siz tam olarak neyi kastediyorsunuz? Eyvallah. Hastalanmamak için yeme içme noktasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bugün de bu konu üzerine konuşalım isterim.
Hayır, inşallah. Şimdi malum biliyorsun Hazreti Peygamber önümüzdeki en iyi örnektir. Yani daha doğrusu Kur'an vasıtasıyla bize bildirilen insaniyet-i kübranın bir insan üzerine giydirilmiş hali nasıl olurdu? Onu Resulullah'ın şahsında görüyoruz.
Evet.
Yani zaten Hazreti Peygamber üzerine Kur'an giydirilmiş, yani bir insanın Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmış halidir. Biz sadece tabi mesele ahlak noktasından bakıyoruz. Sadece ahlak değil. Yani ahlakı eğer huy ve tavır olarak alırsak, evet, yani bir erkek karısına nasıl davranmalı Kur'an'a göre? Allah nasıl, yani erkeğin karısına nasıl davranması gerektiğini bekliyor. Yani insandan beklediği Allah'ın. Bunun numunesi Resulullah'tır. Bir kavga nasıl edilir? İnsan insan ile haklı olarak kavga nasıl edilir? Hatta öldürülecek insan nasıl öldürülür? Veya savaşta nelere uyulur? Yahut efendim bir insan ihtiyacını nasıl giderir? Bütün bunların Cenab-ı Hakça, Allahça en uygun hali Resulullah'ta tezahür etmiştir. O önümüzdeki bir örnektir.
Üsve-i hasene.
Evet, o bir üsve-i hasenedir, o bir ufuktur. Ben o yüzden diyorum ki, şimdi Kur'an'da tarif edilen insan bir ütopyadır. Hazreti Peygamber dışında herhangi bir insanın onun bütününü üstlenmesi, giymesinin imkanı yoktur. Hazreti Peygamber bunun en güzel örneğidir. Dolayısıyla o bir varacağımız noktadır. O noktada, o zirveye ne kadar çok yaklaşabilirsek, onun hallerini ne kadar içselleştirebilirsek, kendi hallerimizi ne kadar onun hallerine uydurabilirsek, o kadar başarılı, mutlu, temiz, güzel, ahlaklı, nezih, nazif bir hal alırız.
Ve bir o kadar da sağlıklı.
Evet, bu kadar da sağlıklı. Sağlıklı tabii onun için de, yani ikinci kademi ona getirecektim. Yani o kadar sağlıklı. Çünkü siz sağlıklı değilseniz mutlu olamazsınız.
Çok doğru.
Eğer gönlünüzde bir karar kılmışlık yok ise, kalbiniz, yani ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor ya Kur'an-ı Kerim'de, kalbinizde bir yatışmışlık yok ise huzurlu olamazsınız, mutlu olamazsınız. Bu beden sayısız katmanlardan ibarettir. Bu katmanların hepsinde işler tıkır tıkır gidecek ki ben mutluyum diyebileceğin imkan ortaya çıksın. Dolayısıyla mutlu olmak istiyor musun? Vallahi Hazreti Peygamber'in hal ve tavırlarını taklit etsen, yani birebir nefsinde yaşasan, uyusan daha güzeldir. Taklit etsen yeter. Taklit etsen bile. Dolayısıyla biz de şimdi senin sorduğun bu soruya Resulullah'ın bir tavrı üzerinden başlayalım.
Tam da Rebiülevvel ayında, Mevlid Kandili Arefesi'nde bunları söylemeniz, anlatmanız nasıl güzel
elhamdülillah,
oldu.
Elhamdülillah.
Hoş bir tevafuk oldu.
Eyvallah. Şimdi Hazreti Peygamber Medine'ye gelince çevre krallarına, valilerine mektuplar gönderir. Ben Allah'ın elçisiyim diye. Bunu Hristiyanlara da gönderir. O bölgedeki Yahudilere de gönderir. Necaşi'ye gönderir, İranlılara gönderir. İran biliyorsun, İran kralı Yezdücert Resulullah'ın elçisini ortadan ikiye böldürüyor. Ve bunun üzerine de Cenab-ı Hak, Resulullah ilk defa en şiddetli şey ona yapıyor. Yani ezilesin, zamp gibi yani. Mazzakahumullah diyor. Allah'ım ez onu, parçala onu. Ve zaten öyle oluyor. Yani ondan sonra İran saltanatı, İran iktidarı ta Pehlevilere gelinceye kadar 1930'lara kadar Farslar iktidar yüzü görmediler. Yani Resulullah'ın bedduasını aldığı için. O, bak bin, işte 630'lardan şeye kadar düşün, 1930'lara kadar şey yüzü görmediler. Ne kadar? 600 sene, 700 sene. Şey, ne 700 sene? 1000 sene, 1300 sene.
Tabii.
1300 sene. Allah onlara o nusreti vermedi. Çünkü peygamberin kalbini kırdılar. O vazifeli olan insanı refüze ettiler, aşağıladılar. Cenab-ı Hak da onları aşağıladı. Fakat mesela o dönemde bölgede bulunan valiler, şey valiler, Bizans valilerin hepsi hemen hemen iyilikle karşıladılar. Sessiz kaldılar hani bir kısmı. Ama mesela orada bir bölgenin valisi şeyi okuduktan sonra elçinin getirdiği mektubu okur okumaz, vallahi bu bir peygamber sözüdür, bu bir nebi sözüdür, kalktı ve kabul etti. Kabul ettiği için de kendi muhafızları tarafından öldürüldü. Yani hemen İslamiyet'i kabul ettiği için. Bunun gibi iki tane şey var. Bir de Mukavkıs'tır. Mukavkıs'a da elçiler gidiyor. Mukavkıs kitabı okuyor. Yani çok duygulandığını zaten görüyor elçiler. Vallahi bu nebidir diyor. Bu bir nebi sözüdür diyor. Ama diyor ben şimdi bunu hemen kabul edersem, hemen deklare edersem halkımla karşı karşıya gelirim diyor. Bunu açık etmiyor. Ama ben onu kabul ettim diyor. Bunu kabullük nişanesi olarak da Mısır'ın en ünlü doktorunu, en güçlü doktorunu, kendi özel doktorunu Resulullah'a gönderiyor. İki cariye ile beraber. İki cariyeden bir tanesi de Maria annemizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselam onunla evlenir. İlginç bir taraf söyleyeceğim. İşte bak yine nebevi bir örnektir. Maria validemiz kendisi Müslüman oluncaya kadar onu İslam olmaya da çağırmıyor. Zorlamıyor. Onunla evleniyor ve Hristiyandır. Hatta bu vesileyle kendisi başına karar versin diye onu diğer hanımlarının bulunduğu mescidin avlusunun içindeki odalara koymuyor. Mescidin dışında başka bir yerde tutuyor. Yani çünkü oraya alsa bir tür diğer hanımlardan zorla etkilenecek. Onu da orada tutuyor. Bak bu da nebevi bir şeydir. İnsan kendisi gönlünde bir imana ulaşmadıkça onu zorlamaya gerek yok. Sen sadece önünde iyi örnek ol. Sen kendi hal ve tavrınla ona mübelli ol, tebliğ edici ol. O kendisi gelsin. Yani zorlama yoktur. Ben işte doktor da geliyor. Ben doktorun bir buçuk sene kadar kaldığını zannetmiştim. Sonra hadis ile ilgili galiba Nurettin Yıldız hocamıza sormuştum. Yani şöyle bir hadis var. Fakat bunu itiraz ediyorlar dedim. O da dedi ki hayır bu haktır. Yani bu Mukavkıs doktorunu göndermiş. Ve peygamberimiz de doktoru göndermiş. Yani orada biz burada hastalık olmaz yok, diye doktoru evet. Göndermiş. Ben bir süre kaldı zannediyordum. Fazla kalmamış oraya. Çünkü diyor ki işte ey Muhammed, o neticede Mukavkıs'ın doktoru. Beni diyor efendim sizin hastalıklarınız, sizi ve sizin arkadaşlarınızın hastalıklarını tedavi etmem için gönderdi. Ama ben görüyorum sizde hastalık yoktur. Müsaade ederseniz ben dönmek istiyorum. Bunun üzerine Resulullah der ki sen bizim misafirimizsin. İstediğin kadar kalabilirsin. Yani canın çektiği kadar kalabilirsin. Dönmek istersen muhayyersin. Hasta olmaya gelince ben ve eshabım hasta olmayız.
Allah.
Bugün bunu söyleyecek kaç baba yiğit var?
Bir kişi bile bulamayız.
Bulamayız. Neden? Bir kere bunu kadere mani zannederiz bu söylemi. Yani nasıl canım? Yani sen mi hasta oluyorsun? Yani Allah seni hasta ediyor. Biz bütün meselelerde estağfirullah, tövbe ya Rabbi. Kusuru Cenab-ı Hakk'a atıyoruz. Efendim Allah beni hasta etti. Peki sen bütün usullere uydun mu? Bütün sünnetullah'a uydun mu? Sünnet-i Resulullah'a uydun mu? Sen Allah'ın sünnetine uymadın. Sünnetullah'a uymadın. Yani aleme koyduğu ölçülere uymadın. Resulullah'ın ölçülerine uymadın. Sonra hasta oldun. Allah verdi. Hastalığı Allah verdi. Diyoruz. Resulullah diyor ki ben ve arkadaşlarım hasta olmayız. Bunun üzerine doktor diyor ki nasıl? Yani nasıl hasta olmazsınız? Diyor ki biz asla acıkmadan yemeyiz.
Acıkmadan yemeyiz.
Evet, acıkmadan yemeyiz bak. Bu acıkmadan yemek, biz karnım acıktı şeklini anlıyoruz. Bugün bu acıkmadan yemenin ne olduğunu tıp izah ediyor. Sizin yediğiniz şey, gıda, vücutta kana ulaşacak, kanda hücreler bunu kullanacak, bitecek. Vücutta kanda şeker kalmayacak, kanda protein kalmayacak, kanda su kalmayacak. Bunun adı da acıkma. Ama biz nefsimizin tiryakiliklerinden dolayı saati açtığımızda acıktığımızı zannediyoruz. Çünkü yani bugünkü yemek saatimizin büyük bir kısmı alışkanlıklardandır. Şimdi mesela acıktığını nasıl anlıyorsun? Yalnız insan acıktığını nasıl anlar?
Nasıl anlar? Kan şekerin düşmeye başlar.
Ne, kim ölçüyor ki onu yani? Vücudunda kim ölçüyor bunu? Nasıl farkına varıyor? İşte vücutta bazı sensörler var. Bu sensörler kanda şeker kalmadığında beyni harekete geçirirler. Beyin mideyi uyarır. Mide asit salgılar, sen acıktım dersin. Vücutta müthiş ve azametli bir kontrol var. Şu odan mesela diyelim ki ışıkları sensörle yanıyor olsa, siz içeri girdiğinizde lip yanar. Eğer bu ısıya hareketliyse, hararet ısındığı zaman yanar. Sese hareketliyse, açıl dersin, açılır. Şimdi vücudun içinde böyle muazzam bir sistem var. Muazzam. Asla bir kaçak bu vücuda giremez. Bir tek yoldan girer. Kasıt ile, o da ağızdan. O yüzden Resulullah diyor ki biz acıkmadan yemeyiz. Acıkmak demek yemeğin üstünden 6-7 saat, yani öğünün üstünden 6-7 saat geçmesi bile değildir. Ya nedir? Yediğiniz o öğünün vücuda sağladığı gıdaların bitmesidir. Acıkma budur. Bu olduğu zaman, yani bu acıkma gerçekleştiği zaman, bir, sizin kolesterolünüz olmaz. Çünkü kolesterol kandaki aşırı protein ve şekerin kullanılmayan kısmının kan damarlarının cidarına yapıştırılmasıdır, sıvanmasıdır. Ha, eğer acıkmışsanız kan, bu sefer diyelim ki hücre istiyor mesela, şeker istiyor. Bakıyor ki kanda şeker yok ama 5 saatte bir kömür istiyor. Çünkü otomatik yanıyor. Yani sürekli hücre kanın içerisinden şekeri alıyor, yakıyor, ısı ve hareket var ediyor onun içerisinde. Diyelim ki şeker şeyde kalmadı, atıyorum. Yani kanın içerisinde şeker kalmadı. Gidiyor kanın şeyin damarların orasında burasında yapışmış olan kolesterolleri alıyor. Böylece yeniden esneklik kazanıyor. Hanımlar çok iyi bilirler. Mesela diyelim ki çamaşır makinesinin bir tahliye borusu vardır. Plastiktir.
Suyu, evet.
Evet. Şimdi eğer siz onu kireçlenmesini önleyemezseniz, kısa zamanda o kireçlenir, elastikiyetini kaybeder. Makine yeniden oynadığım zaman da kırılır. Halbuki o hep elastiki kalsa, hiç şey yapmaz, kireçlenmese hiç de bir şey olmaz. İşte insanın kan damarları da yediğimiz gıdalardan dolayı, fazla gıdalardan dolayı, fazla olanını, bir kısmını damarların cidarına sürüyor.
Duvarına
sürüyor. Bunlar zaman içerisinde damarın sertleşmesine sebebiyet veriyor. İşte eğer acıkmışsanız bu sefer kan tutuyor, oradaki şeyleri söküyor. Şekerimsileri, proteinleri, o kolesterol dediğimiz şeyi söküyor ve hücreler onu alıp yakıp enerjiye dönüştürüyorlar. Böylece hem kan damarları esneklik kazanıyor, hem de kan gerçek safiyetine ve gerçek kıvamına geliyor. Acıkma budur. Yoksa ben acıktım, 3 saat önce yemişsin, 4 saat önce yemek yemişsin, acıktım. Hayır, acıkmadın daha.
Evet.
Bizim hanımla ilk evlendiğim zaman böyle şey söylüyordu, böyle biraz, ben daha, kanım daha olmadı dedi. Kanım acıkmadı. Ben tabii bunu baştan pek anlayamadım. O zamanlar bu alanı da bilmiyorum. Günde 3-4 kere yemek yiyorum. Efendim işte öyle görmüşüz. Acıktım.
Bugünün böyle bir diyetisyenlerinin moda haline getirdiği bir ifade var. 2 saatte
bir.
Evet, sık ve az iyi.
Sık ve az. Yok, işte, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Kandaki acıkmak, bak acıkmak demek kanda şeker, protein, kolesterol, yani şeyin kullanacağı, bedenin, hücrenin alıp yakacağı herhangi bir şeyin kalmaması halidir. Acıkmak budur. Acıkan var mı bugün? Bugün herhangi acıkmadan yemek diyen bir insan aklında var mı? Hayır. Biz geleneksel olarak yiyoruz. Sabahleyin kalkıyorsun, kahvaltı yapıyorsun. Mecbur değilsin. Canın çekmiyorsa yeme. Ha, yiyorsun. Daha akşamdan yediğin gıdanın tamamı duruyor kanda. Ve sen bir daha yiyorsun. İşte Resulullah'ın bahsettiği bu. Biz acıkmadan yemeyiz. Yediğimiz zaman miktarınca yeriz. Tam dolmadan kalkarız. Biz onu da tıka basa yemek gibi anlıyoruz. Yememek gibi anlıyoruz. Hayır. İnsanın gıdasının ölçüsünü, şimdi Allah her şeyin bir ölçüsünü koymuştur. Pratik ölçü nedir? Bir, şu bünyenin doyabileceği miktar nedir? Bunun ölçüsü nedir? Düşündün mü hiç?
Yok hocam, düşünmedim.
Nedir bu? Yani pratikte nedir?
Yani evet.
Başım kadar mı yiyeceğim? Gövdem kadar mı yiyeceğim?
Yumruk kadar mı yiyelim hocam?
Yumruk kadar yiyeceksin.
Ciddi misin?
Evet. Yumruk kadar yiyeceksin.
Allah Allah.
Şu kadar. Senin su hariç, su bunun dışında her bir insanın 24 saatte yakacağı enerji için lazım olan kömür miktarı, ben öyle diyeyim anlaşılsın. Lazım olan kömür miktarı, gıda miktarı senin kişinin yumruğu kadardır.
Hocam bu çok önemli bir değerlendirme. Tekrar edelim bir kez daha. Her insanın günlük ihtiyacı olan
24
yemek.
Saatte hücre santrallerinin yakıp enerjiye dönüştürecekleri ve senin için yeterli olan enerji ve hareketi oluşturacak o gıda miktarı bir yumruk kadar, kendi yumruğu kadardır. Bir yumruk kadar, yani senin yumruğun benimkinden büyüktür. Benim için ölçü olmaz. Senin yumruğun senin için ölçüdür. Bir yumruk kadardır. Gevşek bir yumruk. Şöyle tut. Böyle sıkılmış da olsa gevşek bir yumruk kadar tuttun. Bu kadardır. Gıda temiz olmak kaydıyla. Tam bir gıda olmak kaydıyla. Yani bugün tabiatı değiştirilmiş. İstersen bir kilo et ye. Eğer bu mesela diyelim ki besi danası ise veya tavuk eti ise sana fayda vermiyor, zarar bile veriyor. Anlatabildim mi? Bir somun ekmek yiyorsun, GDO'lu buğdaydan üretilmiş veya içinde başka şeyler var. Zaten böyle düşündüğün zaman mesela patates dediğin patates yiyorsun. Bir patates insana yeter. Yumruk kadar vardır büyük patates yediğin zaman. Tuzla üzerine bir merkat tek başına ye. 24 saat, gerçi karbonhidrattır, belli protein açısından eksiktir. Ama ekmek öyle değil. Ekmek, bir parça ekmek, eskiden tabii öyleydi. Bir parça ekmek yediğin zaman vücudun 24 saatlik ihtiyacını giderebilirdi. Protein de dahil yani. İçinde çünkü proteinler de var. Dolayısıyla yumruğun kadar yediğinde bu sana 24 saat yeter. Ama bu, yani insanoğlu hem mesela diyelim ki belki içinden ağır çalışanlarımız vardır. Hazreti Ali diyor ki İnsanoğlu en fazla iki kere yemeli. Ama ehlullah bir kere yer. Çünkü bakın hangi sureydi? Meryem suresi 62 tahmin ediyorum. Orada der ki biz cennet halkına günde iki kere yemek veririz. Cennet halkına. Peki yani şimdi ben illa ölümüm bekleyeyim, cennete gideyim, orada mı yiyeyim? Bu Kur'an madem ki dünya hayatımızı tanzim etmek için bize gönderilmiştir. Bize şöyle diyor. Sen cennet halkı gibi huzurlu, rahat, keyifli, sağlıklı yaşamak istiyor musun? Öyleyse onlara uy. İki öğün. Birisi aşi, birisi işrak.
Yani sabah ve akşam.
Sabah ve akşam. Yani Hazreti Ali bunu şöyle izah ediyor. Eğer güneş doğduktan sonra kahvaltını yapmışsan, güneş battıktan sonra akşamını ye. Eğer güneş doğmadan önce kahvaltını yapmışsan, güneş batmadan akşamını ye. İki öğün. Bu iki öğün arasına İbn-i Sina'nın söylediği gibi bir 8 saat mesafe koymak gerekiyor. Neden 8 saat? Çünkü gerçek acıkma gerçekleşiyor. Gerçek acıkma. Her 5 saatte bir vücut santrali, vücuttaki hücreler kandaki şekeri çekerler ve yakarlar. Ve böylece eğer sen yeterince, yani bedene yük olmayacak kadar yemişsen. O da nedir dedik? Bir yumruk kadar. Siz bir yumruktan fazla yemişseniz, sabahleyin kahvaltıda, bir yumruktan fazla yemişseniz, bir yumrukluk kısmı alıyor, kullanıyor, diğerini ya vücuttan atmak zorunda ya bir yere depo etmek zorunda. Beden.
Evet, kilolar da böyle geliyor.
Böylece ne yapıyor? Kadınlar da basene ve omuzlara atıyor. Erkeklerde de göbeğe veriyor. Gide gide şişiyorsun. Açlık imkanı kalmıyor. Açlığı yaşama imkanı kalmıyor. Dolayısıyla Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam biz acıkmadan yemeyiz demesi budur. Bazen üç gün yemek yememiştir. Elde de geçmemiştir. Ama şimdi mesela hayvanlara dikkat edelim. Evet, her gün besleniyorlar gibi görünüyor. Hayır. Aslanlar mesela en çok beslenen o hayvanlardır veya de fillerdir. Tokluk seviyesine geldikten sonra pat diye bitirirler. Mesela timsah senede iki kere yer. Senede iki kere. Hayvan bir tanesini yakalar, yer, 6 ay ona yeter. 6 ay boyunca oradan geçen hiçbir hayvana karışmaz. Çünkü doydu. İnsanda da bu doyma var. Ama insan ayrıca kendi hırsıyla ve nefsiyle imtihanda olduğu için ayrı bir kategoriye dahil. O yüzden Resulullah'ın biz acıkmadan yemeyiz demesini bir kitap yazacak kadar, bir kitabı dolduracak kadar bilgiler ihtiva ediyor.
Kesinlikle.
Evet, bu açlık budur. Yoksa ben acıktım ya, değil. Kanında şeker varsa acıkmamışsındır. Kanında hala proteinler, amino asitler varsa, dolaşıyorsa, emilmiş kanda veya vücudun kullanabileceği şeyler duruyorsa sen acıkmamışsındır. Sen tiryakisin. İptila halindesin. İptila halinde olduğu için vakit geliyor, o vakti arıyorsun. Mesela sigara içenler, parmakları tiryaki oluyor, dudakları tiryaki oluyor. Zaman vaktin içerisinde elini kullanmak tiryaki oluyor. Sadece içmek değil yani.
Yediklerimizle de psikolojik bir bağ var aramızda.
İşte o, ben ona getireceğim sözü. Evet. Yani dolayısıyla gıda ile gıdanın vakti arasında bir iptila ortaya çıkıyor. Sabah kalkınca yemek zorundasın.
Sanki mecburmuşuz
gibi. Hayır, değilim. Evet. Canım çekmiyor bugün. Vücudumda hala ihtiyaç yok. Yemeği ver. Vallahi açlık tokluktan hayırlıdır. Mübarektir, sağlıklıdır.
Amin.
Açlık. Ben aç kalayım. Yani işte derdim de bu değil. Açlık dediğimiz şey vücutta hücre santrallerinin yakabileceği herhangi bir yakıtın, odunun, kömürün kalmamasıdır. Var mıdır? Şimdi bana bak. Evet. 40 gün yetecek kadar olduğu gün göbektekini, göbeğimde artık başladı, bak burada hafif bir şey oldu. Bu yağı yakmak en az bir hafta alır. En az bir hafta vücuduma yeter. Bir aç değiliz ki. Ha, diyor ki biz acıkmadan yemeyiz. Yediğimiz zaman da vücudumuzun talep ettiği miktar kadar yeriz. Doymadan kalkarız. Biz şöyle diyoruz. Efendim başka bir şeyde diyor ki midemizin diyor yarısı su, yarısı yemek, yarısı hava olacak. Mümin diyor ki kendi kendine, ben diyor yemek yedim, su da içmek zorundayım, bir kısmında hava kalacak. Bu böyle değil. Doğru anlamak lazım. Midenin çalışması bir usul çerçevesindedir. Mide, siz attığınız her bir şeyi, biliyorsunuz sistematiği bellidir zaten, bunu asit ile çürütür. Asidin bazik değeri, pH değeri, bugün pH deniliyor işte o etmez şey yapma değeri, 1'dir. En kıymetli, yani en iyi, en kaliteli mide asidi 1 pH değerindedir. Siz bunu 3'e çıkardığınızda içtiğiniz suyla, bu sefer bunun hazmetme, eritme kabiliyetini zayıflatıyorsunuz. Diyelim ki asite su katmazsanız, midedeki aside yediğiniz gıdayı 1,5 saatte eritecekse, tam böyle çözecekse, siz bir bardak su içtiğinizde bu 1,5-2 saate çıkar. Bir bardak daha içtiğinizde bu 3 saate çıkar. Dolayısıyla siz asitin pH değerini yükselttikçe hazım değeri düşer. Ha, ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Resulullah bir kısmı da su olacak demiş, su içiyoruz. Öyle bir şey değil. Yani elbette mideni su ile doldurma, yemekle de doldurma, hava ile de doldurma. Bu üçü bir anda bulunabilsin. Bazı yemekler vardır işte su gerektirmez. Yemekle birlikte su içmek zorunluluğu değildir bu hadis. Yemekle birlikte su içme zorunluluğu değildir. Sana bir şey tayin ediyor, miktar tayin ediyor. Yani bir miktar, en fazla bu kadar olsun diye. Dolayısıyla siz tam tok kalkmamalısınız. Kalkmayacağız.
Sofradan tam tok kalkmayacağız.
Evet. Canı hala çekecek. 3-5 lokma daha yiyebilirim. Ben kendim de yapıyorum bazen. Çok kere de haddi aşıyoruz. Arıyoruz. Çok hoşuma gitti. yapmış hanım sarma çok güzel. Ya doydum işte, kalk işte yani. Ya bir tane daha yiyeyim, ya bir tane daha yiyeyim. Biraz sonra bakıyorsun ya keşke yemeseydim artık, evet, kalkamıyorum hale geliyorsun. Bu hepimiz için geçerlidir. Dolayısıyla Resulullah orada hem bir irade beyanı koyuyor ortaya, hem de sağlıklı vücudu hasta etmemenin prensiplerini veriyor. Ne olur çok yersen, vücutta asit biriktiğinde veya bir yumruktan fazla yediğinde, bu bir yumruktan fazla olan kısım vücudun bir yerlerinde depolanır. Vücutta artık gıda artmış, artık gıda depolanmaya başlamışsa, sizin sabah namazına zinde kalkma şansınız kalmaz. Efendim işte kitaplar yazıyor sabah namazına, birkaç tane kitaba baktım, sabah namazına nasıl kalkılır? Hiçbirisinin içinde hakikat yok. Bu noktada hakikat yok. Sadece iradeye, disipline yükleniyorlar. İradeni kullan, saatini kur, şunu yapmıyor. Hayır. İnsan vücudu eğer temiz olsa, insan vücudu bir Müslümanla bilhassa müminin vücudu eğer şu söylenen miktarlarda beslenmişse, sıkıysan yat. Sahurla birlikte uyanmasan bana ne diyorsun?
İmsak vakti hadi, kendiliğinden işte imsak, vücut uyanıyor.
Kendiliğinden vücut uyanıyor. Tabii. Çünkü böyle ayarlanmıştır. Tabii. Ama imsak vakti vücut uyanır, fakat vücutta o kadar şey vardır ki, ağırlık vardır ki temizlenmemiştir. Hantallık yapar, kalkamaz. Uyanmak istediği halde uyanamaz. Ben bunu nefsimde en az iki kere denemişim. En az iki kere. Açlıklar yaptım mesela.
36 saatlik açlıklarınız
çok,
verdi.
Çok yaptım. Evet. O birisine mesela 3 ay sürdü. 3 ay boyunca hep 36 saatlik
o açlıklar. 95'ten 78 kiloya düştünüz, o 3 evet. ay mıydı?
Mesela o zamanlar böyle hiçbir zaman 5 saatten fazla yatamazdım. Halbuki ben sabah namazından sonra uyuma tiryakiliğindeyim. Alışmışım. Eskiden yazılarımı, kitaplarımı hep gece yazardım. İşte mesela diyelim saat 10.30'da otururdum gece, sabah ezana kadar. Ezandan sonra uyumam lazım ki bir de işe gideceğim. Yani saat 9'da işe gideceğim. Namazı kılar hemen uyurdum. Bu böyle kaldı gençliğimden bana. Şimdi de normal uykum olmadığı halde vücudum o tiryakilikten dolayı sabah namazından sonra uyuma istiyor. Şimdi ben de ona hadler koyuyorum. Güneş doğsun, şu kadar zaman geçsin falan diye, ama yine de uyuma ihtiyacı devam ediyor. Ama sen gerçekten vücudunu temizlemişsen, samimi söylüyorum, kalamıyorsun yatakta. Yatak sizi atıyor dışarıya. Bunu yaptım. Sonra aradan tabii zaman geçti. Bir takım şeylerim daha oldu. Ben yine bir süreliğine açlıklar yaptım. Vücudumu temizlemeye başladım. Yine uykudan, yani kalkmak için saate ihtiyaç kalmıyor. Dolayısıyla sağlıklı namaz kılmak istiyorsun, vaktinde kalkmak istiyorsan, teheccüd vaktinde rahat kalkmak istiyorsan iki yolun var. Ya kendini prostat yapacaksın, prostat hastası. O zaman seni zaten kaldıracak. Ya da vücudu tam temizleyeceksin. O biyolojik saat seni kaldıracak. Evet, demek ki ne diyor Resulullah? Bir, acıkmadan yemeyeceksiniz. Kanda şeker varsa acıkmamışsındır. Kolesterolün varsa zaten hiç acıkmıyorsun. Çünkü evet, kolesterolün var. Kolesterol demek artık gıdadır. Artık enerjidir. Yani sen onu temizle. Kolesterolünü yok et. O zaman açlıktan söz edebilir seninle. İkincisi, tok olmadan kalkacaksın. Söyledik işte, bu da vücudun istediği miktar. Üçüncüsü diyor ki, çok ilginçtir. Yani o kadar nebevi o şey, nebevi söz, nebevi hikmetin insan tam farkı şeyine varıyor bu cümlede. Diyor ki, vücudumuzu kanımızın hücumundan kurtarmak için senede bir kere veya iki kere hacamat yaparız diyor. Vücudumuzu kanın hücumundan. Acaba tansiyonu bu kadar güzel izah edecek bir cümle bulabilir misin?
Yok.
Tansiyon. Nedir tansiyon? Kan sana hücum ediyor. Kan vücuda hücum ediyor. Damarlara sığmıyor. Damarlara sığmadığı için taşkınlık yapıyor. İşte şey budur, tansiyon budur. Damara sığmıyor kan. Neden damara sığmaz kan? Halbuki Cenab-ı Hak her bir insana 13'te bir kan vermiştir. Vücudunun kilosunun 13'te biri. Ağırlığının 13'te biri. Sen boyun şudur, ağırlığın budur. Senin vücudundaki kan miktarı 13'te birdir kilo olarak, litre olarak. Bu kan, yani normal ise senin vücudundaki damarların iç hacmini dolduracak miktardadır. Bar sistemi bunu gerektiriyor. Çünkü kan bir pompa vurduğunda bütün zerrelere o tazyikin ulaşması lazım. Dakılcal damarlar açık olacak. Müthiş bir işte mesela kombideki sistem gibi, yani veya kaloriferdeki sistem gibi su tam basılmıştır. Dikkat edin, su düştüğü zaman su eklemesi yaparlar. Yani eğer evet. şeyde düşmüşse. Neden? İşte o bar sistemidir. Ta ki vücudun hararetini, sıcaklığını eşit derecede her tarafa ulaştırabilsin diye. Ama siz ne yapıyorsunuz? Gereğinden fazla su basıyorsunuz. Su kullanıyorsunuz. Ne yapar? Ya şeyden patlatır, kombiden patlatır ya da şeylerin bir tanesinden bu radyatörlerin bir tanesinden patlatır ve su akıtmaya başlar. İşte siz eğer bu hacmin içine tam sığan kana sanal bir şekilde hacmini arttıracak bir şey atarsanız bu kan genişlemeye başlar. Hacmi genişlemeye başlar. Hacmi genişleyince damarlara sığmaz. Damarlara sığmadığı zaman damarın en ince yerinden patlama yapar. En ince yer neresidir? Beyindir. Beyindeki damarlar, kılcal damarlar çok incedir ve çok hassastır. Oradan patlar. Deriz ki beyin kanaması geçirdi. Kan şey yani beyin kanaması geçirdi veya efendim işte bir yerlerde tıkanmış olan bir yerlerde damarı patlatır. O şey bu tazikten dolayı. Çünkü şişmiştir. Bu ne şişirir? Ne şişirir? İşte buralarda diyoruz ki sıfır gruplarında kanın hacminin artmasına sebebiyet veren buğday ve süt ürünleridir.
Sıfır gruplarında.
Sıfır gruplarında. A grubunda mahza ettir. Et. A et yemezse en konvansiyonel kandır. A grubu.
Yani en konvansiyonel der.
Her türlü şarta kendisini uydurur.
Uydurur. Yerse, ama et yemezse.
Evet. Yerse yani mesela et yemezse yediği her şeyi vaktinde hazmedip atar. Sistemi budur. Fakat et yediğinde makine bozuluyor. Et onu perişan ediyor. Fakat bugün buğday.
Tecrübeli sahip.
Evet. Fakat bugün buğday herkes için bela haline getirilmiştir. Çünkü buğday üzerinde kasıtlı bir çalışma yapıldı. Kasıtlı diyorum.
Geçen yani, hafta da konuştuk.
Evet. Kasıtlı bir çalışma yapıldı. Şimdi aynı kasıtlı çalışma et üzerinde yapılıyor. Maalesef yani bugün bir şey de diyemiyorum. Şey kanunu geçmedi değil mi? O malum bir kanun vardı.
Yok geçmedi. Hayır.
Geçmedi. Tamam.
Çok onun geçmediğini duyduğumda yani Cumhurbaşkanı Erdoğan şey yapmış, iptal etmiş. Hatırıma siz geldiniz. Evet. Çok böyle hoşnut oldum, memnun oldum. rahat rahat hocam anlatabilecek, konuşabilecekti.
Evet. Ondan sonra yani biz ben rahat konuşmuş bir konuşmam çok mühim değil. İnsana birilerinin yediğinin içindeki şeyleri söyleyebilmesi lazım. Söyleyemezsen bu doğru değildir. Yani kardeş bu ekmeği yeme. Neden yeme? İçinde şu var. İçine sistem maddeyi katmasan sanayi de tabii diyor ki ben bunu katmazsam vaktinde yetiştiremeyeceğim. Buna bir çare bulmaları lazım. Çok sık bazen şey yapıyorum. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim bütün bu çareleri önümüze koyuyor. Mesela bazen diyorlar ki efendim işte raf ömrü lazım. Doğrudur. Hakikaten sanayide raf ömrü lazımdır. Yani diyelim ki bir konserve yapmışsın veya bir peynir paketlemişsin. Yani bir süre dayanabilmesi lazım rafta. Bunun için de koruyucu katkı maddeleri koyman gerekiyor. Batı bunları E ile yapıyor. E'ler var. E102, E101, E920, E şuna, E bu. Her bir E belanın kendisidir. Her bir E İnsan vücuduna atılmış bir dinamittir. En masumu E'ler.
Burada dinleyicilerimiz merak eder. E'den hocamın kastettiği nedir?
Ya Avrupa standartları dediğimiz bakarlarsa ürünlerin üstünde E var. Mesela diyelim ki bir katkı maddesidir, koruyucudur bu. Yani o malzemenin, o gıdanın çürümesini, bozulmasını önleyen bir katkı maddesidir.
Katkı maddesidir
E'ler. Listedir. Zaten evet. Girdiğin zaman E'ler listede olarak bulurlar yani. Bunların içerisinde en masumu işte nitrik asit filandır veya bir asit türüdür korumak için. Bunların hepsi sunidir ve hepsi insan bedenine atılan bombalardır. Küçük zehirlerdir. Dolayısıyla şimdi mesela senin vücudunda bunlar var. Sen yediğin etin içinde, buğdayın içinde veya aldığın bir gıdanın içinde koruyucu katkı maddeleri var. Ben yıllardır söylüyorum. Yahu kardeşim Kur'an koruyucu katkı maddesini kabul eder. Nereden biliyorsun? Bak ne diyor. Hazreti Üzeyr veya belki de hangi peygamberi tam Kur'an vermiyor onu. Bir zat bir köye vuruyor. Diyor ki kurban oldum ya Rabbim. Şimdi sen bu şehri mi dirilteceksin? Bütün mahlukat iç içe girmiş, artık harabe olmuş, toz toprağa karışmış, böyle mi dirilteceksin diyor. Bunu da diyor ki, yani senin şeyde bir sıkıntın mı var? Yani benim onu yeniden yaratabileceğimde, bunun üzerine diyor ki biz onu 100 yıl uyuttuk. Yani daha doğrusu öldürdük. 100 yıl. Miyate amin. Eşeği toprak oluyor. Kendisi toprak oluyor. Sonra Cenab-ı Hak onu uyandırıyor. Sonra gözünün önünde eşeği yeniden diriltiyor. Ama diyor ki biz senin gıdanı bozdurmadık. Lem yetesenna. Şimdi diyor uyanıyor, gıdası yanında duruyor. Yani yemeği olduğu gibi duruyor.
100 yıl önceki gibi duruyor.
Duruyor. Ha, o zaman kardeş bir gıda 100 yıl dayanacak halde tutabilme imkanı var demektir. Niye aramadın sen bunu? Sen bunu niye arayıp bulmadın Müslüman kardeş? Sen niye aramadın, bıraktın adam senin domuzdan, jelatinden, şuradan buradan elde ettikleri gıdalarla sen kendini böyle koruyucu katlı maddesine mahkum ettin? Bizim asıl derdimiz bu. Şimdi evet, bir ürünün muhafaza edebilmesi için bazen bir koruyucu katkı maddesi ihtiyacı vardır. Biz eskiden mesela yağın içerisine bizde pekmez koyarlardı. Yağın içerisine. İşte tereyağını yapıyorsun. Tereyağı biliyorsun şeylerin safıdır yani. Bütün gıdanın en safıdır. Eskiden biz yapardık bunu. Tereyağını basarken üstüne şey bırakırlardı. Hakiki pekmezi içine dökerlerdi. 10 yıl, 20 yıl o hamzan derlerdi. Çirişten yaparlardı onu da. Çirişin içerisine basarlardı. Çiriş tozunu zamp gibi yaparlardı. Onu böyle kap haline getirirlerdi. Hem çirişin koruyuculuğu var, hem de mesela yağı, o zeytinyağı, şey, tereyağını. Şeyle ne de pekmezle korurlardı. Her bir şeyin koruyucu katkı maddesi vardır, uzun süre tutulacak olan. Ama Cenab-ı Hak bunu meşru gösteriyor zaten. Hem de diyor ki lem yetesenne. Mesela cennet tamlarından bahsederken gayre asin diyor. Tatları bozulmaz. Demek ki gıdanın tatlarının bozulmasını önleme hakkı var insanın. E sen bulmadın. O da gitti E'leri buldu. E Avrupa dedi. Europe işte dediğimiz Europe'dır.
Katkı yani. Maddeleri.
Katkı
evet.
Maddeleri. Mesela una kattıkları katkı maddeleri. E920. E920 bir hamur ajanıdır. Hamur ajanı. Ne demek hamur ajanı? Hamura istediğin kıvamı vereceksin, öyle kalacak. Şimdi mesela yapıyorlar, böyle arkasını göreceğin kadar yufka. Yufkayı yapıyor, neredeyse arkasını göreceksin o incelikte. Nasıl oluyor hamur bu kadar inceliyor ve kopmuyor? İşte bunu sağlayan E29'dur. Ben şimdi onu nereden yapıyorlar söylemeyeceğim. Yani milletin ekmeğiyle tamam. Oynamayalım. Tamam. Ama bu E920... Hiç de en son belki ekmeğe katılması gereken bir şey, ama ekmeğe katılıyor. Yani una katılıyor. Çünkü yani 6 saatte gerçekleşecek olan mayalanmayı 1 saatte gerçekleştiriyor. İstediğin kıvamı verebiliyorsun. %30 hacim çoğaltıyor. Peki bu insana uygun mudur?
Değil.
Araştırsınlar. Ne olduğunu, nereden elde edildiğini görürler o zaman. E29. Şimdi dolayısıyla siz meşru ve helal olanı icat etmemişseniz, şeytana, iblise hizmet edenler sizin onun yerine geçecek ve sizin bünyenizi tahrip edecek olanı size dayatırlar. Şu anda bizim yaşadığımız bu. Sebzede yaşadığımız bu. Efendim işte ekmekte yaşadığımız bu. Süt ürünlerinde yaşadığımız bu. Maalesef sıkıntımız bu. Müminin uyanması, silkinmesi ve gıdasının nerede nasıl yapıldığına bakması lazım. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ben sana o gün gıdanı soracağım. Fakat biz ne dedi? لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ dediğimizde şöyle sen bu gıda, senden yediğini içtiğini soracağım. Bu mübarek. Sana yediğini içtiğini soracağım dediğin ne kadar yedin ne kadar içtin değil. Ne yedin ne içtin. Çünkü senin bünyeni tahrip edecek naimdir. Siz diyor ki Allah'ım bize öyle dua ettiriyor. Allah'ım bizi kendilerine nimet verdiklerinin evet. yoluna ilet.
Fatiha
Allah
suresi.
Diyebilirdi ki Allah'ım bizi elçilerinin yoluna ilet. Allah'ım bizi resullerin yoluna ilet. Allah'ım bizi nebilerin yoluna ilet diyebilirdi. Demedi. Naim kelimesini kullandı. En'am kelimesini kullandı. İşte sırat-ı müstakim sırat-ı'llezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdikleri. Bu nimet verdiklerini de biz şöyle anlıyoruz. Sen aldın onu onu peygamber yaptın. Sen onu evliya yaptın. Sen ona sağlık verdin. Amenna. Bu mana da var işinde. O da var. Ama kendilerine in'amda bulunanları saydığımız zaman bunların hepsinin aynı zamanda nimeti doğru kullanmakla öne çıktı. yaptıklarını görüyorsunuz. Yani anılan şeyler. Dolayısıyla nimetin nasıl kullanıldığını bilmek, ne tür bir nimet kullandığını bilmek zorundasın. Ne yediğini bilmek zorundasın ey Müslüman. Sana verilen etin içinde ne olduğunu bilmek zorundasın. Unun içinde ne olduğunu bilmek zorundasın. Bilmezsen ibadetinden lezzet alamazsın. Bilmezsen sağlığını koruyamazsın. Bilmezsen sana verilen şeyin içinde murdar bulunduğunu anlayamazsın. Domuz bizde haramdır ama Türkiye'de bir insan eğer dikkat etmezse senede küçük bir domuz götürür. Peki domuz yemek ne yapıyor? Seni Adem olmaktan alıkoyuyor. Ademiyet yolculuğunu durduruyor. Yoksa Allah'ın ne zoru var ki yani? Sen kimsin de hani böyle Cenab-ı Hak sana bunu yeme öyle sana şey koysun. Yani niye Allah Cenab-ı Hak sana şunu yeme bunu yeme deyince haşa haşa haşa Allah'lığı mı artacak? Bankasına para mı koyuyorsun? Haşa haşa sümme ya Rabbi. Ama ne veriyor? Seni tanıyor. Senin ezelde takdir edilmiş gaye ve maksada ulaşabilmen için diyor ki ey kulum bunu yeme. Adem olmak istiyorsan. Aksi takdirde bu bünyenin aslı hayvandır. Sen ondan daha aşağıya da düşersin. Hayvan da kalamazsın. Belhum adal olursun. Bu tarafa gidebilmen için, ruh mertebesine geçebilmen için, kalp hayatına girebilmen için, Cenab-ı Hakk'ın bütün letaifine ve esmasına mazhar olabilmen için bu hayvaniyetten kurtulman lazım.
Allah-u Teala'yı kalben tanıyabilmek için.
Sendeki ilahi sıfatların, sendeki ilahi esmanın, sendeki ilahi nefkanın tam tezahür edebilmesi için şeffaflaşman gerekiyor. Evet. Bu da helal gıda ve temiz gıda ile olacak. Bu helal ve temiz gıdayı terk ettiğinde yavaş yavaş kirlenirsin ve nefsin kalınlaşmaya başlar. Dışın kalın, özü bitirirsin. Nefsin kalınlaşır. Ve sen artık nefsini bu tarafa yönelmekten alıkoyamazsın. İlla gider hayvaniyete yönelir. O açıdan yani bu meseleler, o ayetlere baktığımızda la tus'alunna yevme izin anin na'imde o da var. Mesela yine İsrail oğulları için diyor ki Cenab-ı Hak bir ayette biz sizi alemlere üstün kıldık. Çünkü onlar ne tür nimetler nimet bir nimet kelimesini oraya alıyor. Onlar en temizini yediler. Nitekim de Hazreti Yakup ile birlikte Cenab-ı Hak onlara gıda tasniflerini yapmaya başladı. Şunu yiyin bunu yemeyin. Çünkü İsrail oğullarından önce kullu ta'amin kâne hillen diyor. Bütün yiyecekler helaldi diyor. İnsana zarar verebilecek durumda değildi. Peki ne zaman başladı gıdalar insana zarar vermeye? İnsanlar bu var olan gıdayı alıp kendi nefisleri hesabına şekillerini, tabiatlarını değiştirmeye başladıktan sonra. Ezelde yaratılmış nar, takdir edilmiş nar o antioksidan halini muhafaza eder. O doğal halini aldık biz. Biraz daha irileşsin, taneleri biraz daha büyüsün diye üzerinde çalıştık, üzerinde oynadık. Her bir gıdayı aslında her tür hayvan gibi insan ehlileştirdi. Biz evet yaban olan köpeği aldık, ehlileştirdik. Bize itaat eder hale getirdik. Halbuki dağda bir kurt gibiydi, yaşardı köpek. İnsanın ilk ehlileştirdiği hayvan kurt şeydir, köpektir. Sadakatinden dolayı sadık bir hayvan. Onu ehlileştirdik. Yani koyunun ehlileştirilmesi en fazla yani 8000 yıl falan önceye gidiyor. İnek çok daha sonra. Yani bunlar Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla insanın ehlileştirdiği varlıklar. Peki biz onları o halde bıraktık mı? Hayır. Bütün cinsleri aldık, birbirleriyle eşleştirdik. Niye? Bir inek 25-30 kilo süt versin. Ya vermesin, bırak 5 kilo versin. Ama senin tabiatına uygun olsun. Hayır. İhtiras ile iblise hizmet etmek, nefse hizmet etmek için biz tuttuk o inek üstünde çalıştık. Çalıştık. Bir inek 30 kilo süt vermeye başladı. İşte o süt sana beladır.
Beladır.
Anlatabildim mi? Benim söylediğim çünkü Cenab-ı Hakk'ın temel 4 tane haramı vardır. Bunlardan bir tanesi de ma uhille bihi li gayrillah. Allah'tan başkası adına uhille edilmiş. Uhille. Evet. Bu hem Allah'ın adı anılmadan kesilen davarı hatırlatır, davarı içine alır. Hem de Allah'ın ezelde takdir ettiği halin dışına çıkarılmış sebzeyi, meyveyi ve tohumu şey yapar. Çünkü tohum bozulduktan sonra nesil bozulacak. Bu tohumu bozarak nesli bozuyorlar. Bugün yeryüzünde insanlığa dayatılan operasyon bu. Bunda Hristiyan, Yahudi, efendim Müslüman, dinli dinse bakmıyor. İblis şu anda insanın tamamını biçiyor. İnsanların tamamına insanı insaniyetten çıkaracak gıdalar veriyorlar. Dolayısıyla da hatta bugünün insanının yani bundan 150-200 sene önceki teheccüde kalkan bir insanın aldığı hazzı alamamasının sebebi dahi bu yediğimiz gıdalardır. Çünkü o tecellinin, o mananın tam olarak sende tezahür etmesine, tecelli etmesine mani olan bir gıdadır bu. Dolayısıyla gıdayı, evet, yani bu sağlığı bozmak için müthiş bir sebeptir. Siz zorla, zorla. Çünkü beden hasta olası değil dedik başta. İnsanın kalbi bir teviye çalışır. Hiç durmadan. Bütün organlar, bütün organların sağlıklı çalışabilmesi için bir tek organa Cenab-ı Hak dur demiş. Ne?
Mide.
Mide.
O kadar.
Diyor ki, ey mide dur. Senede 365 günde 36 gün oruç tut diyor. 30'u şey, adını sen söyle.
Ramazan.
Ramazan orucu. Arkasından 6 tane de Şevval orucu tutturuyor. Bu da esasında 29'u aldığım zaman 35 yapıyor. Çünkü hicri yıl 354 gündür.
Gündür.
354. Biz de 360 yapıyoruz. 30 geldiğinde bir gün fazla tutuyoruz. Bunun yerine ben diyorum ki insanlara. Ya Ramazan tuttum bir. Her ay hicri 13, 14, 15. O zamanlarda dolunay oluyor. Dolunay olduğu için kan basıncı, kan üzerindeki basıncı yani şey yükseliyor. Dolayısıyla kan kabarıyor. Kan kabarık olduğu için fazla acıkmazsın. O gün 13, 14, 15 yapabilen 3 günlük yapsın. Yapamayan 24 saatlik açlıklar yapsın, oruçlar yapsın.
24 oruç. Saatlik.
Evet. Evet. Yani mesela diyelim iftarını yaptı.
Bir sonraki iftara kadar.
Bir sonraki iftara kadar. Böylece vücut toksitini, asitini atar. Kilosunu temizler. Yani o fırsatı veririm. Çünkü mide 16 saat acıkmadı, aç bırakılmadıkça aç vücut bünye temizleme yapamıyor. Ve acıkma gerçekleştiği zaman, vücut tehlikeye girdiği zaman yeni kan hücresi üretiyor. Yeni hayat tarzları ortaya çıkartıyor. Bu kadar mübarek bir şey bu. Dolayısıyla bir tek midemizi sık sık, sık sık durdurmamız gerekiyor ki kalbimiz sürekli çalışsın, teklemesin. Ama siz ona sürekli tıkadığınızdan sonra kalp diyor ki o zaman ben biraz durayım. Madem ki sen durmayacaksın ben biraz durayım diyor. Kalp biraz durduğu zaman işim biter. Böbrek diyor ki sen bu kadar yüklendim kardeşim olmaz diyor. Biraz o zaman ben duruyorum diyor. Gidiyor dialize giriyorsun. Tabii ki bunun manevi sebepleri var. Bence biraz şey de yapalım. Ben bugün hep beden üstünde çalıştım. Bir sonraki
programda
da ruhun halleri açısından tamam. Helal gıdayı konuşalım.
Harika
ruhun
olur.
Halleri. Yani evet biz hani itikadi manada dedik ki bak bu bozuyor. Ruh dediğimiz ki yani neyden besleniyor ruh? Muhabbetten besleniyor, evet. İntikamdan besleniyor, öfkeden besleniyor, helal muhabbetten besleniyor, gayrimeşrudan besleniyor. Yani neticede ruhumuz da bir varlıktır, bir mahluktur. Bu mahluk dahi bir beslenmeye muhtaçtır, bir rızka muhtaçtır. Bunun rızıkları yediğimiz içtiğimizden üzere veya bakıp gördüklerimiz üzerinden veya yaşadıklarımız üzerinden ruhumuzun gıdası bugün sağlıklı mı değil midir? Onlara bir bakalım.
Bakalım. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii şey yarım kaldı onu da bir başka yine programda devam edeyim. Tam kan gruplarından evet. Bahsetmeye başladık. Sıfır dediniz.
Yani o A tabii tam girmedim. Onu yine onu girmedim. Onu bağımsız olarak konuşalım.
İnşallah konuşacağız. Evet. Aslında az önceki kurduğunuz cümlelerden bir tanesi müthiş altını bir kez daha çizelim. Yani kalbin durmaması için midenin durması gerekiyor evet. Dediniz.
Evet.
Yani kalbin bir an dahi durmaması için bunu aslında manevi olarak da anlamak ya da evet. Şöyle demek de mümkün. Maddi ve manevi olarak kalbin istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi, huzur halinde olabilmesi için mideye dur demek
gerekiyor.
Neyi, niçin, ne kadar, ne sıklıkla yememiz gerektiğini bilirsek eğer inşallah evet. Hastalanmayız. Tüm bunlardan bunu
anlıyoruz. Evet. Resulullah'ın haline baksınlar, taklit etsinler.
Tabii.
Günde kaç kere yemek yemiş, ne kadar yemiş, nasıl yemiş, bitti.
Aynen öyle.
Bu kadar.
Evet. Ama bir yumruk kadar yememiz evet. gerektiğini unutmuyor. Herkes kendi yumruğu kadar.
Evet. Ama işte ye onu taşırıyoruz. Hepimiz de taşırıyoruz. Evet. Bir yumruk kadardan fazlasını yediğimizde o bedene bir yumruk oluyor.
Ya ne güzel evet. söylediniz. Çok teşekkür ederiz kıymetli ederim. Hocam. Allah çok sağ olun. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da İnsan Tamir Atölyesi programında Mehmet Ali Bulut hocamla ki Can Boğaz'dan Çıkar, Kan Gruplarına Göre Beslenme Şekli adlı eserinde yazarı, değerli hocam Mehmet Ali Bulut Bey ile beraber neyi, niçin, ne kadar, ne sıklıkla yememiz gerektiği üzerine konuştuk. Konuştuk ki İbn Sina'nın dediği gibi bir önceki yediğini sindirmeden ikinci bir yemeği yiyip de hasta olmayalım diye. Haftaya aynı saatlerde tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla efendim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.